Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Usul hadis dersimizin son kısmına geldik. Ve bu kısımda da hadisin hukuk bakımından önemi, bu hususta İslam hukukunda sünnetin yeri nedir? Bununla ilgili birçok kitaplar var. Geçende de ifade etmiştim. Mustafa Sıbai'nin İslam hukukunda sünnet, Sait Havva'nın Allah Er'in Ahlak ve Kültürü kitabında bir bölüm, yine Tartışmalar kitabında Sait Havva'nın bir bölüm var. Ali Bulac'ın Kur'an ve Sünnet üzerine diye ufak bir kitapçığı var. Sünnet Müdafası, aynı zamanda İbn Kuteybe'nin Hadis Müdafası var. Mevdudi'nin Sünnetin Anayasal Konumu, bu isimde bir kitabı var. Yani bu alanda birçok kitap var. Şimdi konumuz, sünnet delil sayılacak mı? Delil sayılırsa müstakil bir delil mi sayılacak? Yoksa Kur'an'da olanları açıklayan bir delil olarak mı görülecek? Yani müstakil bir delil midir? Tek başına Kur'an gibi tek başına bir delil midir? Yani Kur'an'da zikredilmeyen meselelerde sünnet hüküm verecek mi? Sünnete böyle bir yetki tanınacak mı, tanınmayacak mı? Bu hususta konuşacağız. Bazı kimseler Kur'an'ın müstakil bir delil olduğunu ama sünnetin olmadığını iddia etmişlerdir. Bunlara göre yani bize Kur'an yeter. Bunların bazıları daha ileriye götürerek Kur'an'dan başkasına ihtiyacımız yok diyecek kadar ileri gitmişlerdir. Sonuçta konunun özü, yani Allah Resulü yalnızca Kur'an'da olanları mı açıklar? Kur'an'da olmayan meselelerde yeni hükümler koyabilir mi? Konunun özü budur. Tabi bir kısmı peygambere itaat gerekir mi gerekmez mi noktasına kadar getirenler veya peygamber postacı mıdır, peygamberi postacı noktasına kadar indirenler, yani sadece Allah'tan vahiy almıştır, bize de aktarır, o kadar, onun görevi biter, bu kadar peygamberi basit görenler. Şimdi onlar üzerine çok durmayacağız. Aslında onlarla ilgili başka derslerimizde çok bahsettik. Sünnetin delil olduğunu ve peygamberimizin de bir postacı olmadığını, Kur'an'ı açıklama vazifesi var ve peygamberimize Kur'an dışında da bazı vahiylerin gelmiş olduğunu, okunmayan, gayr-ı metlu denilen vahiylerin gelmiş olduğunu başka derslerimizde de anlattık. Burada yani kitaba göre, kitapta anlattığı kadarıyla, yani kitabın girdiği kadarıyla biz de girersek, bu hadisler müstakil bir kaynak, hüküm elde edeceğimiz müstakil bir kaynak ise veya değilse, haber vahid olursa, müstakil bir kaynaksa, haber vahid olduğunda da yine kaynak mıdır? Yani delil olacak mı, olmayacak mı? Yani mütevatir olmayan bir haber ise, bu durumda da yine delil sayılacak mı? bunlara ya sahih olması yeterli midir? Yoksa mütevatir olmasını da şart koşacak mıyız? Yani sünneti delil olarak kabul etmek için mütevatir olmasını da şart koşacak mıyız? Sahabenin sünnete bakışı nasıldı? Mesela sahabenin büyüklerinden İbn-i Mesud gibiler mesela nasıl bakıyorlardı? Ebu Bekirler, Ömerler nasıl bakıyorlardı? Yani bir meselede Kur'an'da bir hüküm olmadığında Peygamberimizin sünnetinde bir hüküm varsa onu kabul ediyorlar mıydı, etmiyorlar mıydı? Onlara göre yani Peygamber yalnızca Kur'an'ı mı açıklar? Yoksa Kur'an'da olmayan hükümler de koyabilir mi? Mesela Abdurrahman bin Yezid hac mevsiminde bir adamı görüyor, dikişli elbise giymiş. Yani bizim şu giydiğimiz elbiseler gibi böyle dikişli birkaç parçadan oluşmuş, birleştirilmiş, dikişle birleştirilmiş olan elbise giydiğini gördüğü zaman diyor ki Peygamberimiz böyle giymedi, ihram böyle olmaz. Dikişsiz elbise, peştemal gibi bir şey giyeceksin. Bunu dediği zaman adam diyor ki böyle bir ayet mi var diyor. Varsa ayeti göster diyor. O da diyor ki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Peygamber size neyi verirse onu alın ve neden sakındırırsa ondan da sakının. Burada yani şunu görüyoruz. Demek ki gerek sahabe gerekse daha sonraki dönemlerde sünnete bu ümmetin %99,99'unun sünnete bakışı böyledir. Tek tük bazı sapıklar çıkıp da onlar bizi bağlamaz demişlerdir. Kur'an bize yeter, Kur'an'da olmayanı kabul etmeyiz diyenler 3-5 tane sapıktan başkası değildir. Dinin sünnete yani sünnetsiz bir dini kabul edenler hadis olmaksızın Kur'an'ı anlamaya kalkışanlar ya da daha doğrusu sünneti tamamen saf dışı edip sünnetin yardımı olmaksızın Kur'an'ı anlayacaklarını iddia edenler bunlar her zaman çok azınlık olmuştur. Ortalığı karıştırmışlardır. Fitne fesat kaynağı olmuşlardır. Ama sahabede böyle bir şey, böyle bir anlayışa prim vermediğini görüyoruz yani. Aynı şekilde mesela İbn-i Mesud radıyallahu anh bir seferinde bir hadis söylüyor. Diş kısaltan ve kısalttıran, dövme yapan ve yaptıran, saça saç ekleyen ve eklettirenlere lanet olsun. Bu tarzda bir hadis var. Bunu söylediği zaman bir kadın geliyor, diyor ki duydum ki sen diyor böyle bazı kimselere lanet okuyormuşsun. Peygamberimizden böyle rivayette bulunuyormuşsun. Ben Allah'ın kitabını okudum, böyle bir şey görmedim dediğinde İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki dikkatli okusaydın görürdün. Allah diyor kitabında peygambere itaati emrediyor ve peygamber size neyi verirse alın, benden sakındırırsa ondan sakının buyuruyor. İşte bunu peygamber emretti diyor. Yani bunları yasaklayan peygamberdir. Bundan da anlıyoruz ki sahabiye göre yani ha Allah haram etmiş ha peygamber. Bu Allah'ın derecesine çıkartmak demek değil peygamberi. Bu sözün manası peygamber Allah gibi eşit haklara sahiptir. Onun kadar yetkilidir demek değil, haşa. Bu zaten şirk olur. Söylenilen şey o değil. Söylenmek istenen şey Allah peygamberine itaati emrediyor. Size neyi verirse onu alın. Ve neden sakındırırsa ondan sakının. Bu talimatı veren Allah zaten bize. Onun için biz peygamberimizin dediklerine itaat ettiğimiz zaman zaten Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Allah bize zaten böyle söylüyor. Allah'ın haram kılması ile peygamberin haram kılması arasında bir fark yok. Eğer zaten bir hata olmuş olsaydı Allah ikaz ederdi. Mesela o ama hadisesinde olduğu gibi amaya karşı yüzünü ekşitmesi ile bu kadarcık küçük bir şey. Bundan dolayı bile Allah Azze ve Celle hemen peygamberini ikaz etmiştir. Mesela kendi kendisine peygamberimiz bal şerbetini yasakladığında hemen Allah ikaz etmiştir. Neden böyle yapıyorsun? Allah'ın helal ettiği şeyleri neden kendi kendine yasaklıyorsun? Demek ki en küçük bir şey olduğunda hemen Allah ikaz ediyor. O halde Allah Azze ve Celle'nin ikaz etmediği konularda Allah peygamberinin verdiği hükümden razıdır demektir. Ya bizatihi Allah o hükmü göndermiştir Kur'an dışında bir vahiy ile, gayr-ı metluh yani okunmayan bir vahiy ile, ya bizzat Allah göndermiştir ya da peygamberin kendi içtihadıdır. Eğer içtihadıysa hata olmuş olsaydı bu içtihatta Allah zaten onu ikaz edecekti. Madem ki bir ikaz gelmemiştir, o halde Allah da onu kabul etmiş demektir. Dolayısıyla da ümmeti bağlayıcıdır. Allah'ın haram kılmasıyla peygamberin haram kılması arasında fark yoktur derken kastedilen şey, bazıları kasten yanlış anlamak istiyor ve bunu söyleyenler şirkle itham ediyorlar. Allah'tan korksunlar, hiçbir Müslüman peygamberi Allah makamına çıkartmıyor. Bu zaten şirk olur. Peygamber insandır, Allah ise onu yaratandır. Nasıl olur da aynı olur? Söylenmek istenen şey yetki olarak, makam olarak, kudret olarak, sıfat olarak aynı demek değil, haşa. Söylenmek istenen şey Allah'ın haram demesi de bizi bağlayıcıdır. Peygamberin haram demesi de bizi bağlayıcıdır. Bu noktada aynıdır. Yoksa tabii ki sıfatları aynı değil. Birisi Halık'tır, birisi mahluktur yani. Peygamber gaybı bile bilmiyor ki zaten. De ki ene beşerum mislukum. Ben de sizin gibi bir insanım, bir beşerim. Fakat benim farkım yuha iley. Bana vahiy geliyor. Farkım bu. Ben de sizin gibi gaybı bilmem. Ben de sizin gibi normal insan sıfatlarına sahibim. İlahlık sıfatlarım yok. Bir Müslüman, ehli sünnet bir Müslüman, peygamberin haram kılmasıyla Allah'ın haram kılması arasında fark yoktur derken kastettiği şey budur. Yani bizi bağlayıcıdır manasında. Bizi bağlama noktasında ikisi de aynıdır. Ve Allah zaten öyle emrediyor. Peygambere itaat edin buyuruyor. O yüzden peygambere itaat ettiğimiz zaman Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Ondan dolayı farkı yok. Yani ha Allah haram etmiş ya da farz kılmış, ha peygamber. Çünkü zaten Allah diyor yani peygambere itaat edin. Bunu bazıları şöyle anlamaya çalışmıştır. Sünnet inkarcıları peygambere itaati emreden ayetleri şöyle anlamak istediler. Yani peygamberin peygamberliğini kabul edin. Peygamber size ben peygamberim dediği zaman itaat edin. Size Kur'an'ı getirdiği zaman Allah böyle buyuruyor dediğinde itaat edin. Yani Kur'an'a itaat edin. Aslında peygambere itaat edin derken peygamberin peygamberliğini kabul ve getirdiği kitaba itaat manasındadır diye anlamak isteyenler olmuştur. Halbuki ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'urrasul. Ey müminler, Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Allah'a itaat kitapla olacaktır. Başka neyle olacak? Allah'a itaat kitapla olur. Kur'an'a itaatla olur. O zaman peygambere itaatten maksat da yine Kur'an'a itaat ise onların iddia ettiği gibi, o zaman bu gereksiz bir tekrar olmuş olur. Zaten Allah'a itaat edin dedi, bu zaten kitaba itaattır. Tekrar peygambere itaat edin derken kastettiği şey yine Kur'an'a itaat ise, o zaman bu gereksiz bir tekrardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de tekrar vardır ama gereksiz tekrar yoktur. Kur'an-ı Kerim bir kıssayı tekrar eder, bir başka yönünü ortaya koymak için. Ama aynı cümle içerisinde iki kez Allah'a itaat edin, Allah'a itaat edin demez. Böyle bir gereksiz tekrar Kur'an'a uygun değildir. Fasih kelamda böyle bir tekrar şekli yoktur. Dolayısıyla da peygambere itaat edin derken sünnete itaatin kastedildiği gayet açık meydandadır. Kur'an'da olmayan meseleleri kastettiği meydandadır. Zaten Kur'an'da olan meselelerde peygambere itaat edildiği zaman bu peygambere itaat olmuş olmuyor ki. Bu yine kitaba itaat olmuş oluyor. Allah'a itaat oluyor. Kitapta olan bir şeyse zaten kitaba itaat ediyoruz evvela. Evvela Kur'an-ı Kerim. Demek ki kasıt Kur'an dışında bir hüküm verildiği zaman, demek kasıt odur. Kur'an dışında bir hüküm, peygamber tarafından bir hüküm verildiğinde ona itaat edin. Yoksa Kur'an'da olanı söylüyorsa peygamber, zaten Kur'an'da olanı ben de söylüyorum, sen de söylüyorsun, herkes söylüyor. Yani o zaman bu peygambere itaat edin demen bir manası kalmaz. Sahabenin bakışı buydu. Ve Allah Azze ve Celle sünnete uymayı ve peygambere itaati o kadar önemsiyor ki Nisa suresinde buyuruyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Rabbine yemin olsun ki hayır, iş onların dediği gibi değil. Rabbine yemin olsun ki ey Resulüm, onlar iman etmiş olmazlar. İman etmiş olmazlar. Ne zamana kadar? لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Aralarında tartıştıkları meselelerde seni hakem yapana kadar. Sana başvuracaklar. Seni hakem yapacaklar. Sonra ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ هَرَجًا مِمَّا قَدَيْتْ. Sonra da senin verdiğin hükümden kalplerine sıkıntı duymaksızın teslim olacaklar. Hiçbir sıkıntı duymadan. Yani verdiğin hükümden kalplerini sıkıntı duyarlarsa iman etmiş olmazlar. Yani aslında ben daha haklıydım ama işte öyle hüküm verdi. Beni anlamadı. Aslında peygamberimiz herhalde anlayamadı. Benimki daha doğruydu filan gibi. Böyle bir sıkıntı duyarsa bu iman değil. Nefislerinde, kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın ve yusallimu teslime ve tam bir teslimiyetle teslim oluncaya kadar iman etmiş sayılmazlar. Demek ki bu ayet peygambere başvurulması, anlaşamadıkları meselelerde peygambere başvurulmasını emrediyor. Başvurulmadığı zaman iman, bu iman iddiasını kabul etmiyor. Şimdi peygambere başvuran insan elbette ki itaat edecek. İtaat etmeyecekse o zaman niye başvuruyor? Yani Kur'an-ı Kerim laf olsun diye başvurun demiş olamaz yani. Gidin sorun. Onun da görüşünü almış olun sadece. Herhalde bunun için söylemiyor. İman etmiş olmazlar diyor. Böyle ağır bir ifade. Herhalde yani başvurun, görüşünü alın, gene bildiğiniz gibi yapabilirsiniz, yani yetki sizdedir demek istemiyor herhalde yani. Hiçbir kanun bu şekilde değildir. Mesela diyelim ki bir kanunda işte diyelim ki bir okulun müdürü bir şey yapacağı zaman işte il müdürüne başvurur diyorsa mesela kanunda, Yani bu başvuru laf olsun diye bir selam aleyküm aleyküm selam demek için gidip çayını içer gelir demek değil herhalde. İzin alır demek yani. İşte burada Allah peygambere başvurmayanların imanının olmadığını ifade ediyor. Başvuracak ve de itaat edecek elbette ki. Ve bu mesele, bu ayet hangi olay üzerine nazil olmuş? Yani sebeb-i nüzulü nedir? Bir su hadisesi vardı. Zübeyr bin Avvam ile bir ensari arasında bir su meselesi vardı. Yani önce kim tarlasını sulayacak? Normalde Zübeyr'in hakkıydı. Allah Resulü de ona hak verdi. Dedi ki Zübeyr dedi sen tarlanı sula. Çünkü önce o suyun istikametinde önce onun tarlası var. Önce dedi sen sula. Sonra komşuna bırak gitsin. Tutma suyu yani. O ensari itiraz etti. Dedi ki halanın oğlu diye mi onu kayırıyorsun gibisinden. Böyle bir laf kullandı. Akraban diye mi ya Resulallah? Konuşmaya bak yani. Bunun üzerine Peygamberimiz kızdı ve dedi ki aslında biraz evvel Zübeyir'e tam hakkını vermemişti. Tam hakkını verdi bu sefer. O öyle konuşunca dedi ki ey Zübeyir sula ve suyu tut ondan sonra bırak dedi. Aslında tam hakkını vermemişti Efendimiz. Maksat yani tatsızlık olmasın. Sula hemen geri ve bırak suyu gitsin. Ama o öyle saygısızlık yapınca Efendimiz dedi ki o zaman tam hakkını kullan sonuna kadar. Su duvara varana kadar. Tarlanın diğer ucuna varana kadar suyu tut. Ondan sonra. Madem ki böyle konuşuyor. İşte bu ayet bunun üzerine gelmişti yani. Aralarında anlaşamadıkları meselelerde seni hakem yapana kadar ve senin verdiğin hükümden de sıkıntı duymayacak kadar teslimiyet göstermezlerse eğer iman etmiş olmazlar. Bu olay nasıl bir olaydır? Bu iki kişi arasında hem bir şahsi hadisedir bir yönüyle de hukuki bir meseledir. Yani su kimin hakkıdır, ne kadar hakkıdır? Bu meselenin bir hukuki boyutu var. Hem öyle hem de şahsi. Demek ki peygamberin şahsi meselelerde de hükmetme hakkı var. Ve Kur'an ona itaat emrediyor. Ve de iki kişi arasındaki bir tarla meselesi, sulama meselesi bir yönüyle mahkemelik bir olay. Bu gibi konularda da peygambere itaati emrediyor. Demek ki peygambere itaat sadece namazda, oruçta değil. Dünyevi meseleler diye tabir edilen hakikatte hepsi dini meseledir. Dünyevi mesele, dini mesele diye bir ayrım İslam'da yoktur. Dünya işi, ahiret işi diye bir ayrım İslam'da yoktur. İnsan helal yolla para kazansa bu da sevaptır, ahiret işidir. Alnının teriyle para kazanıyorsa helal yolla İslam'a uygun bu da ibadet sayılıyor. Dolayısıyla din işi, ahiret işi diye bir dünya işi, ahiret işi diye bir ayrım İslam'da yok. Demek ki peygamber hangi meselede hüküm verirse versin geçerlidir. Ve Allah Azze ve Celle peygambere bu şekilde bakılmasını emrediyor. Ve Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 44. ayetinde buyuruyor ki sana bu kitabı indirdik ki bu zikri وَاَنْزَلْنَ اِلَيْكَ zikir. Niye sana bu zikri indirdik? لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ bu insanlara onlara indirileni beyan edesin diye. Demek ki peygamberin bir vazifesi tebyindir yani beyan etmek, açığa çıkarmak, açıklamak yani. Demek ki peygamberin görevi sadece anlatmak değil, daha doğrusu sadece Allah'tan aldığını aktarmak değil, aynı zamanda beyan vazifesi var. Tebyin görevi var. Bu peygamberimizin hem bir vazifesidir hem de ona olan itaatın bir sebebidir. Yani madem ki peygamberin tek görevi Kur'an'ı vermek, aktarmak değildir, beyan görevi de vardır, o halde ona itaat da gerekir. Şimdi sana bu kitabı beyan edesin diye indirdik. İnsanlara, onlara indirileni beyan edesin diye indirdik buyurulduğuna göre, demek ki beyan, o beyana itaat etmemiz gerekiyor. Yoksa niye beyan etsin peygamber? Peygamber beyan eder ama kimse takmazsa, kimse umurunda olmazsa, o zaman ne manası var bu beyanın? Peygamber beyan etsin diye indirilmişse bu kitap ona, o zaman onun beyanına da itaat etmemiz gerekiyor demektir. İnsanlara bunu açıklayasın diye. Dolayısıyla o açıklamaya da itaat etmeli insanlar demek olur. Yani kitabın niye indirildiğini, peygamberin vazifesini anlatırken aslında aynı zamanda o vazifeyi veren Allah olduğuna göre, o peygamber o vazifeyi yerine getirirken de peygambere itaat de bizim görevimizdir. Biz peygambersiz namazı bile kılamayız. Zekatı bile veremeyiz. Yani günde kaç defa namaz kılacağız? Kur'an'da evet ayetler var ama o ayetlerde 5 vakit namaz aslında var, fakat onu oradan çıkartmak hiç de kolay değildir. Yani Taha suresinde bir ayet var, bir başka yerde bir ayet daha var. Bunlardan 5 vakit namaz, bir ayetten bile 5 vakit namaz elde ediliyor ama fakat acayip bir belagat vardır o ayetlerde. O kelime üzerinde belagat alimleri durmuşlar ve ancak öyle çözebilmişlerdir. Bu da herkesin yapacağı bir iş değil. Dolayısıyla namazın 5 vakit olduğunu her adam Kur'an'dan dahi çıkartamaz. Namazı bile çıkartamayız yani Kur'an'dan. Ama işin ilmini bilenler o 5 vakit namazı çıkarabilir. Fakat açık şekilde yok yani. Sonra namazın 5 vakit olduğunu dediğim ayetlerden elde etsek de, ilmi araştırmalar sonucunda belagat noktasından meseleye bakarak, kelimenin inceliklerini düşünerek, o kelime Arapçada kaç manaya geliyor, bunlara bakarak ancak çözebiliyoruz. Ama hadi onu çözsek bilen, mesela namaz nasıl kılacağız? Yani her rekatta ne yapacağız? Namazı bozanlar, bozmayanlar, zekat, yılda kaç defa, hangi maldan ne kadar, kime verilecek? Kur'an'da anlatıyor kime verileceği, ama kimden alınacak, ne kadar alınacak, yılda kaç defa alınacak, bu yok. Yani Allah Azze ve Celle daima Kur'an'da bir şeyin, o ibadetin ya da o haramın bir kısmını söylemiş, diğer kısmını peygambere bırakmıştır. Hep böyle olmuştur. Bunun misalleri çoktur. Mesela diyelim ki zina, bekarken zina eden 100 değnek. Peki evli, evlendikten sonra zina eden hükmü Kur'an'da yoktur. Yani bekar diye belirtmiyor Nur suresindeki ayet, ama hadislerle anlıyoruz oradaki kasıt bekarlardır. Zaten evlenmiş olanla bekarın da arasında fark olması gerekiyordu zaten de. Akıl da bunu zaten kabul eder. Yani hükmün bir kısmını Kur'an belirtiyorsa, diğer kısmını belirtmiyor, peygambere bırakıyor. Mesela namaz kılın diyor ama namazın bütün şeylerini anlatmıyor, peygambere bırakıyor. Zekat verin diyor ama gerisini peygambere bırakıyor. Hac edin diyor ama gerisini peygambere bırakıyor. İçkiyi haram kılıyor ama içkinin tarifi nedir, neye içki denir, peygambere bırakıyor. Faiz haram diyor ama faizin tarifini peygambere bırakıyor. Hangi mallarda, hangi tür işlemlere faiz denir? Hangi çeşit işlemler faiz sayılır? Açıklamıyor. Mesela lianı söylüyor. Bir erkek mesela karısını zina halinde gördüğünü iddia etse, hakime gitse, ayette buyuruyor ki hakimin huzurunda 4 defa yemin eder, gördüm, doğru söylüyorum, gördüm der. 5.'sinde de yalan söylüyorsam Allah'a laneti benim üzerime olsun der. Sonra kadın 4 defa yemin eder, yapmadım böyle bir şey der, yalan söylüyor der. Yaptıysam 5.sinde der ki, yaptıysam Allah'ın gazabı benim üzerime olsun. Tamam, buraya kadar Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Peki ondan sonra bunlar tekrar evlenebilirler mi? Bunlar ne yapacağız yani? Diyelim ki ikisi de böyle yemin etti. İkisine de ceza veremiyoruz. Çünkü ikisi de yemin etti. Allah'a kaldı yani bunların işleri. Ahirete kaldı. Tamam da şimdi ne yapacağız yani? Bunları ayıracak mıyız? Ne yapacağız? Yani bunlar böyle evliliğe devam edebilir mi, edemez mi? Peygamberimize bırakmış Allah o kısmını. Efendimiz onların arasını ayırın buyuruyor. Bir sürü böyle misal verebiliriz yani. Bunların hepsinde şunu anlıyoruz. Demek ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da anlatmış olduğu bir meseleyi bile yine bir kısmını peygambere bırakıyor. Lian ayeti Kur'an'daki bu ahkam ayetleri içerisinde en tafsilatlı ayettir. Yani böyle böyle söyleyecek, o şöyle şöyle söyleyecek diye böyle uzun uzun anlatıyor. Normalde diğer ayetler böyle uzun anlatmaz yani. Bu bile bir noktası kapalıdır. Sonunda ne olacak belirtilmemiştir yani. Yani Allah sürekli olarak peygambere müracaatı emrediyor. Allah-u Teala mesela faizi haram kılıyor. Peygamberimiz de buyuruyor ki bir hadiste, hadis Müslim'de geçiyor. Ez-zeheb biz-zeheb diyor. Altına karşı, altın altına karşılık. Vel-fidda bil-fidda. Gümüşe karşılık gümüş. Vel-bur bil-bur. Buğdaya karşılık buğday. Ve-şa'ir bil-şa'ir. Arpaya karşılık arpa. Ve-temir bil-temir. Hurmaya karşı hurma. Vel mih bil milh. Tuza karşı tuz. Misten bir misil. Yani misli misliyle yani. Ve seven bir seve, eşit olarak yeden bir yet. Ve peşin olarak. Alışverişi caizdir. Eğer femen zâde evizdet fakat erba, kim bunun üzerine eklerse ya da eklemek isterse o haddini aşmıştır, faize girmiştir yani. Demek ki Allah Resulü faiz ayetini bize böyle açıklamış oluyor. Yoksa mesela faiz haramdır diyor Kur'an-ı Kerim. Ve halallahu el-bey'a ve harrama riba. Allah alışverişi helal, faizi haram etti. Ama faiz ne yani? Mesela katlamalı olan mı faizdir? Yoksa %1 dahi olsa faiz midir? Tabii enflasyonun üzerindeki %1. Enflasyon miktarınca olanda ihtilaf var. Yani reel faiz, gerçek faiz. Yani hangisi faiz yani? Katlamalı olan mı faizdir? Mesela peşin olursa faiz sayılır mı? Diyelim 10 gram altına karşı 15 gram altın. Faiz olur mu? Peşin olmazsa ne olur? Farklı cinsler mesela altınla gümüş değiş tokuş yapılırsa ne olur? Hiçbirisi Kur'an'da yok. Mesela buğdaya karşı arpa verilirse ne olur? Buğdaya karşı buğday olursa peşin olması gerekir mi? Miktarın aynı olması şart mıdır? Kalite farkı varsa ne olacak? 10 kilo buğdaya karşı 10 kilo buğday. Yani kalite farkı varsa ne olacak? Elhasıl bir sürü mesele var. Faiz zor bir meseledir. Hiçbirisi Kur'an'da yoktur. Zina mesela, Kur'an-ı Kerim zinayı haram ediyor. Ama zina neye denir yani? Yani hangi zinadan dolayı ceza verilir? Mesela göz zinasına verilir mi? el zinasına verilir mi? Yani zinanın tarifi nedir? Kur'an-ı Kerim bu kadar tafsilatına girmez. Dolayısıyla bütün meselelerde Allah peygamberine müracaat edelim diye peygamberine bırakmıştır ve böylece kitabı da çok kalınlaşmamıştır. Kur'an-ı Kerim anayasa gibi hem temel meseleleri içeriyor hem de temel mesajları. Yani İslam hukukunun temellerini içeriyor. Hem de İslam'ın mesajının temellerini içeriyor. Yoksa koca bir kitap olsaydı arada mesaj kaybolur giderdi. Bir cilt kitaptır altı üstü, yine insanlar okumuyor. Bir de böyle 20-30 cilt bir kitap olsaydı ne yapacaktık? Allah peygamberine bırakıyor. Ve bu aynı zamanda bir imtihan oluyor. Peygambere itaatın sürekli Kur'an'da söylenmesinin sebebi bu. Boşuna değil. Çünkü Allah kendisi açıklamayacak, peygamber açıklayacak. O yüzden sürekli olarak peygambere itaat emrediliyor. Mesela nikah helaldir, zina haramdır. Allah Resulü buyuruyor ki velilerinin izni olmaksızın evlenen kadınların nikahı batıldır. Yani Kur'an-ı Kerim demiyor yani velisinin izni gerekir mi gerekmez mi? Kızlar için. Velinin izni gerekir mi gerekmez mi? Babasının izni gerekir mi gerekmez mi? Dedesinin izni ya da babası yoksa. Gerekir mi gerekmez mi? Bunu söylemiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki la nikah illa bi veli. Velisiz nikah olmaz. Ancak veliyle olur. Şimdi o kısmını Kur'an-ı Kerim açıklamıyor. Peygamber o kısmı açıklıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim ölünün, yani ölü hayvanların haram olduğunu ifade ediyor. Kanın da haram olduğunu, hem meyte hem dem, ikisi de haramdır buyuruyor. Ama hangi acaba hepsi mi? Yani mesela balıklar da ölüyor. O zaman tüm balıklar, yani sudan çıkartılan balıklar veya kendi kendi ölmüş olan balıklar, bunların hepsinin haram olması gerekecek. Allah Resulü buyuruyor ki iki kan ve iki ölü hariç, iki ölü balık ve çekirge, iki kan ise dalak ve ciğer, bunlar hariç diyor, bunlar haram değil. Bundan şunu anlıyoruz: Allah Azze ve Celle'nin bildirmediği kısmı peygamberimiz bildiriyor. Ayeti açıklıyor. Tebiyin görevini yerine getiriyor. Mutlak ise onu takyit ediyor. Mücmel ise ayet onu açıklıyor. Tefsir ediyor. O mücmeli, yani icmalen böyle genel bir ifadeyle gelmiş olan o ayeti açıklayarak hani neleri içine aldığını ve neyi içine almadığını anlatıyor. Demek ki Allah Resulü'nün böyle bir vazifesi var. Elbette ki böyle bir vazifesinin olması da gayet normaldir. Çünkü dini en iyi bilen odur. Allah neyi murad ediyor? Onun bizden daha iyi anlayacağı kesindir. Vahiy kendisine geliyor. Hem kalbi bizim kalbimizden temizdir, hem Kur'an kendisine geldiği için ruhunu çok daha iyi anlamaktadır. Hem Arapçası da bizden çok iyidir. Tüm dünyadan iyidir. Bunların yanında bir de Allah Azze ve Celle kendisine Kur'an dışında da Cebrail'i göndermek suretiyle açıklamalar yapmaktadır. Bir de zaten hata edecek olsa Allah tarafından ikaz edilmektedir. Ve peygamber olduğu için tabii ki kendisine soru soruluyor. Bugün bize bile sorulan sorular şu salona sığmaz yani. Bugüne kadar sorulan soruları toplasak. Şimdi peygambere soru sorulmuyor mu? 23 yıl peygamberlik yapmış. Hiç soru sormadılar mı? Sordular. Cevap vermedi mi? Elbette ki verdi. Peki bu cevaplar ya doğrudur ya yanlıştır. Doğruysa zaten mesele yok. Yanlışsa Allah tarafından ikaz edilirdi. Edilmiş mi? Hayır. Demek ki Allah da kabul etmiş. Yani mesela bir alim cevap verse, yanlış cevap verse, Allah onu ikaz etmez, vahiy gelmez. Dolayısıyla alime bir vahyin gelmemesi durumunda, yani biz diyemeyiz ki hani demek ki Allah onun verdiği cevabı kabul etmiştir. Zaten o peygamber değil ki, ona vahiy gelmiyor ki zaten. Yanlış da söylese gene vahiy gelmez. Ama peygamber yanlış konuştuğunda vahiy gelir. İşte bundan dolayı peygamberin dedikleri bütün Müslümanları bağlayıcıdır. Ve İmam Evzai'nin de dediği gibi, Kur'an mı sünnete daha çok muhtaçtır, sünnet mi Kur'an'a? Elbette ki Kur'an sünnete daha fazla muhtaçtır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ana meselelere temas eder, tafsilata girmez. Sünnet ise tafsilata girer. Onun için sünnet daha fazla açıklayıcıdır. Kur'an-ı Kerim'den daha fazla açıklar sünnet. O halde Kur'an'ın sünnete ihtiyacı daha çoktur. Sünnet Kur'an'a çok ihtiyaç duymaz. Çünkü zaten sünnet tafsilat olduğundan, zaten daha açıklaması fazla olduğundan, Kur'an'daki bilgiyi de zaten içeriyor çoğunlukla. Yani Kur'an'daki bilgi zaten sünnette oluyor zaten. Ya mesela diyelim ki peygamberimiz namaz kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten bir tek namaz kılın buyuruyor. Namaz kılın. Açıklaması yok. Peygamber zaten kılıyor. Her şeyini gösteriyor. Zaten o ayeti de söylemiş oluyor zaten. Yani dolayısıyla peygamberimizin bu sünnetine Kur'an'ın ekleyeceği fazla bir şey yoktur. Onun için sünnetin Kur'an'a ihtiyacı azdır. Kur'an'ın sünnete ihtiyacı daha çoktur. Yani açıklamasına ihtiyacı daha çoktur. Yani biz bunları söylediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? Haşa, Allah Resulü Allah'a denktir denilmiyor. O zaten şirk olur. Söylenmek istenilen şey, Allah peygamberine itaat etmemizi emretmiştir ve o peygamber Kur'an'ı bizden daha iyi anlamaktadır. Hem daha iyi anlamaktadır, hem de hata etse bile, yanlış anlasa bile Allah tarafından ikaz edilecektir. Madem ikaz edilmemiştir, o halde Allah onun İçtihat yapmış olsa bile, yani gayri metlu bir vahiy gelme ihtimali de var. Yani Kur'an dışında bir vahiy gelmiş de olabilir. Zaten o zaman tamamen bağlayıcıdır herkesi. Yok vahiy gelmemiş, içtihat yapmışsa, o da dediğim gibi hata olsaydı ikaz edilirdi. Madem edilmemiştir, o halde herkesi bağlayıcıdır. Peygamberimiz hadiste buyuruyor ki, bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi. Yani yalnız Kur'an verilmedi. Kur'an da zaten bunu ifade eder. Kur'an-ı Kerim buyurur ki, peygambere yalnızca kitabı verdik demiyor Allah Azze ve Celle. Peygambere kitabı verdik ve hikmeti verdik. Bir başka ayette nur verdik ve mizan verdik buyuruyor. Yani kitaptan başka peygambere üç şey daha verilmiştir. Nur, mizan ve hikmet. Yani peygamber İçtihat etse bile, eğer Kur'an dışında vahiy gelmediyse, mesela içtihat yapsa bile, normal bir alim gibi içtihat yapmıyor peygamber. Nurla yapıyor, mizanla yapıyor, hikmetle yapıyor. Normal bir alim aklıyla yapıyor. Tabi alimde de bir hikmet vardır ama peygamber kadar değil. Alimde de bir mizan, bir denge vardır. Zaten olmasa alim olmazdı. Ama peygamber gibi değil. Yani alimde de Nur vardır ama peygamberinki gibi değil. Yani peygamber içtihat bile yapsa, peygamberin içtihadı asla bir aliminki gibi görülemez. Hem bu yönlerden, hem de alim hata etse Allah onu ikaz etmez. Peygamber hata etse Allah onu ikaz eder. Bu yönüyle de yani çok farklıdır. Peygamber bir alim kefesine konulamaz. Hani peygamberi postacı makamına indirenler, aslında bir alim makamına da koymak istiyorlar. Nasıl ki alimler içtihat yapıyor, peygamber de öyle içtihat yapmıştır. Tamam, içtihat yapar, peygamber de yapar. Çünkü içtihat bir sevaptır. Fikri bir ibadettir yani. Bu yönüyle peygamber bütün ibadet şekillerini yaptığı için ümmetinin, alimlerinin aldığı sevabı peygamber de almak ister. Çünkü içtihat bir sevaptır. Çünkü kafa yoruyor, araştırmalar yapıyor. Peygamber bu sevaptan mahrum olacak değildir. O da o sevaptan alacaktır, o da içtihat yapacaktır. Ama onun içtihadı ile alimlerin içtihadı aynı kefeye konulamaz. Ve peygamberimiz Allah'tan bir vahiy beklerdi, gelmezse belki kendi görüşüne göre hükmetmiştir. Öyle olaylar da vardır. Ama Allah'tan vahiy gelmezse, zaten alim Allah'tan vahiy bekleyemez. O direkt yani Kur'an'dan, sünnetten bulamadığı zaman içtihat yapmak zorunda kalacaktır. Ama peygamber Allah'tan bekleme hakkına sahiptir. Çünkü Allah ona özel olarak vahiy gönderebilir yani o isteğine karşılık. O yüzden peygamber hemen cevap vermezdi. Ve önce beklerdi, ondan sonra gelmezse içtihadıyla hükmederdi. Buna göre şunu söyleyebiliriz. Sünnet Kur'an'da olan meseleleri açıklar. Kur'an'da olmayan meselelerde de müstakil bir kaynaktır ve hüküm koyar. Yani Kur'an'da olmayan hükmü de koyar. Çünkü Allah bütün hükümleri Kur'an'a koymak istemedi. Onun için yani kitabın ezberlenmesi kolay olsun, kitabın ruhunu anlamak kolay olsun, mesaj boğulmasın yani, çok bilgilerin içerisinde mesaj boğulmasın. Mesela diyelim ki biz bir saatlik bir konuşma yapsak, mesela o konuşmanın asıl yani vermek istediğimiz mesajın yanında çok fazla bilgi koyarsak içine, mesaj boğulur. Yani o bir saatlik konuşmayı dinleyen insan, orada alınması gereken, bizim vermek istediğimiz asıl mesaj neyse onu almalı. Çıkarken, o konuşmadan çıkarken o aklında kalmalı, onu anlamış olarak çıkmalı. Ama çok fazla bilgi bombardımanına tuttuğun zaman adam o asıl mesajı kaybedecektir. Bu kendini düşünmektir. Bilgisini ortaya koymak istemektir. Ama insanları düşünmemektir. İnsanları düşünen onların asıl mesajı almasını düşünmeli. Allah da böyle yapmaktadır. Allah Azze ve Celle sonsuz bir ilim sahibidir. Ama asıl mesajı boğmuyor. İsteseydi Allah her cümlesinde bambaşka, apayrı, çok ilmi olaylardan bahsederdi. Çok ilmi, insanların ağzı açık kalırdı. Allah isteseydi herkesi böyle dondururdu yani. Dondururdu yani, öyle cümleler, öyle ayetler gönderirdik. İnsanlar donar kalırdı yani. Her bir cümlesi insanları böyle bayılacak hale getirirdi. Allah her şeye kadir. Ama o zaman mesaj kaybolur giderdi. Allah-u Teala öyle yapmak istemiyor. Kitabı çok kalınlaştırmak istemiyor. Mesajı boğmak istemiyor. Bunları peygambere bırakıyor. Böylece asıl mesajı herkes anlayabiliyor. Demek ki sünnet Kur'an'ın ilavesidir. Yani Allah'ın müsaadesiyle Kur'an'a konulmamıştır. Kur'an üzerinde şüpheler oluşmasın diye. Kur'an'ın dışındadır ama aslında Kur'an'a bir ilavedir. Yani Kur'an nasıl ki helal haram tayin ediyorsa sünnet de aynı şekilde tayin eder. Bunda en ufak bir şüphe yoktur. Her sünnetin, Efendimizin her sünnetinin Kur'an'da bir aslı var mıdır? Çoğunlukla vardır. Yani Kur'an'da aslı olmadığı halde de sünnette olan bazı hükümler var mıdır? Evet, o da olabilir. Ama genellikle de Kur'an'da bir sünnette bir şey varsa onun aslı Kur'an'da mevcuttur. Anası vardır. Ya mesela namazla ilgili birçok hadis vardır. Ama namazın kendisi Kur'an'da mevcuttur. Zekatla ilgili birçok hadis vardır. Kendisi Kur'an'da mevcuttur. Tafsilatı yoktur ama anası vardır. Asıl yani hükmü ifade eden ayet Kur'an'da mevcuttur. Bazı kimseler bundan dolayı demişlerdir ki yani Kur'an-ı Kerim tamamdır, eksiği yoktur. O halde sünnete ihtiyaç yoktur demek istiyorlar. Allah buyurmuyor mu yani? Her şeyi açıklayan bir kitap olduğunu söylemiyor mu? Tibyanen likulli şey, her şeyi açıklayan bir kitap. Madem ki Kur'an-ı Kerim her şeyi açıklayan bir kitaptır. Mesela el yevme ekmeltu lekum dinekum. Size bugün dininizi tamamladım. Buyuruyor. Ondan sonra me ferratna fil kitabi min şey. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Buyuruyor. O halde buna göre sünnete ne ihtiyaç var? Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Dininizi tamamladım. Her şeyi açıklayan kitap. Bu gibi ifadeler. Madem ki bunlar var Kur'an'da, o zaman sünnet neyin nesi? Zaten hepsi varmış. Denilemez. Madem ki her şey var, madem ki ayetin manası budur, o zaman söylesinler, namazı bile kılamazlar, Kur'an'a göre namazı bile kılamazlar. Hani Kur'an-ı Kerim namaz kılın diyordu ve hem emrediyor hem de açıklamıyor. Bu ayetlerin manası oysa, eğer öyle anlıyorlarsa, o zaman söylesinler. Madem ki her şey tamammış, madem ki eksik yokmuş, onların anladığı manadaymış, o zaman namazı kılsınlar, hadi Kur'an'a göre namaz kılsınlar. Kur'an-ı Kerim emrettiği halde nasıl kılınacağını açıklamıyor. Zekatı da açıklamıyor, orucu da, haccı da, diğerlerini de, haramları da, helalleri de, farzları da. Tafsilatlı bir şey yok. Madem ki her şeyi açıkladık ayetini böyle anlıyorlar, her şey vardır diye anlıyorlarsa, o zaman hadi söylesinler bakalım. Mesela faiz neymiş Kur'an'a göre? İçki neymiş mesela Kur'an'a göre? Tarifi var mıymış yani içkinin? Nikah nasılmış acaba? Tarifi var mıymış? Talak nasıl olurmuş? Hangi kelimelerle? Hangi şartlarla? Var mıymış acaba? Yani bu ayetlerin manasının bu olmadığı bellidir. Yani kitapta her şeyin olması, ana hatlarıyla olması manasındadır. Ve Allah Azze ve Celle mümin olanları tarif ederken müminler kimlerdir? Allah'a itaat eden, peygambere itaat edin diyor müminlere hitaben. Ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'ur rasul ve ulul emri minkum. Allah'a, peygambere itaat ve bir de ulul emre itaat. Emrediliyor. Ondan sonra buyuruyor ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Bir meselede anlaşmazlığa düşerseniz o meseleyi Allah'a ve Resulüne arz edin. Yani Kur'an'a bakın, sünnete bakın. Şimdi Allah'a arz edin demiyor sadece. Bir meselede anlaşmazlığa düşerseniz Kur'an'a bakın, Allah'a arz edin demiyor. Aynı zamanda sünnete de arz edin. Peygamber'e arz edin buyuruyor. Peygamber'e arz nasıl olacak? Peygamber hayatta değilse peygambere nasıl arz edeceğiz meseleyi? İşte sahih hadislere bakarak, yani sünnete bakın denilmek isteniliyor. Çünkü peygamberin ömrü kısadır. Bu ayet yani 3-5 yıl için gelmemiş ki. Bu ayet, bu ayetler, bu kitap kıyamete kadar geçerli. Dolayısıyla yani peygamber hayattayken peygambere müracaat edin demek değil, bu peygamberden sonra da geçerli olan bir meseledir. Çünkü ulul emirden de bahsediyor ayet. Ulul emir daima olacaktır kıyamete kadar. Demek ki kıyamete kadar önce Allah'a ve Resulüne meseleyi arz etmekle mükellefiz. Mesela bugün bir Müslüman diyelim, iki Müslüman bir konuyu tartışıyorlarsa yapmaları gereken şey nedir? Her ikisi de Kur'an'dan ve sünnetten delillerini getirecekler. Bunda bir şüphe olabilir mi? Yani bugün mesela iki Müslüman tartışırken birisi kendi kafasına göre konuşsa doğru olur mu yani? Kur'an var, sünnet var. Bunu bütün insanlar kabul eder. Demek ki Allah Azze ve Celle ihtilaf edildiği zaman ihtilafın hallinin yolunu bize gösteriyor. İhtilafın halledilmesi neyle olacak? Allah'a ve Resulüne meseleyi arz etmekle olacak. İmam Şafii'ye göre her sünnetin mutlaka Kur'an'da bir aslı vardır. Ana hatları Kur'an'da mevcuttur. Mesela diyelim ki fare helal mıdır, haram mıdır? Hadiste farenin haramlığı ifade olunmuştur. Peki Kur'an'da bunun aslı var mıdır? Vardır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki helaller size haram, temizler size helal edildi, pisler haram edildi. Farenin de pis olduğu malumdur. Hem çirkindir, hem çirkince bir hayat yaşar. Dolayısıyla İmam Şafii yani bunlara dayanarak yani her ne kadar sünnette olan bir hüküm Kur'an'da yoksa da ama aslı Kur'an'da mevcuttur der. Yani mesela sünnet bazı şeyleri haram kılıyorsa onun mutlaka aslı vardır Kur'an'da. Dikkatle bakılırsa görülür diyor yani. Yani mesela diyelim fare Kur'an'da yok. Mesela muta nikahı Kur'an'da yok. Ama aslı var. Mesela nasıl var? Yani Kur'an-ı Kerim kadınlar boşandığı zaman iddet beklesinler buyuruyor. İddet var ama muta nikahında iddet yoktur. Mezhebin aslında yoktur. Sonradan yarım iddet gerekir diyenler olmuşsa da delili yoktur bunun yani. Mezhebin aslında bu yoktur. Sonra mesela Kur'an eşlerin ayrılmasının talakla olacağını ifade eder. Mut'ada talak yoktur. Süre bittiği zaman otomatik olarak ayrılır. Yani Kur'an aslında mut'a nikahına direkt olarak temas etmiyorsa da ki çok açık bir ayet yok mut'ayı haram kılan ama başka şekilde var. Mesela Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki şehveti tatmin etmenin yolu olarak iki tane yol gösteriyor. Ya eş ya cariye. üçüncü bir yol göstermiyor. Mesela muta ile elde edilen kadın, belirli bir süreye kadar belirli bir mal karşılığında elde edilen kadın, muta nikahı yapılmış olan kadın hangisidir? Eş midir? Hayır, eş değil, çünkü eşin şartlarını taşımıyor. Zaten nikah yapılmıyor, yani böyle bir şahitli falan bir nikah yok ortada. Eş değil. Eş olsaydı şahitler huzuruna nikah kıyılırdı. Eş olsaydı boşanma durumunda iddet beklerdi. Eş olsaydı ayrılması için boşanması gerekirdi. Eş olsaydı eşler arasında miras olurdu. Ha, o halde bu eş değil. Peki cariye midir? Hayır, o da değil. Çünkü cariye savaşta esir alınmış kadındır. Halbuki bu savaşta esir alınmış değil, özgür bir kadındır ve de Müslüman da olabilir. O zaman eş de değil, cariye de değil. Peki ne? Demek ki üçüncü bir yoldur. Kur'an-ı Kerim iki tane yol gösteriyor. Eş ve cariye diyor. O kadar. Üçüncü yol haram yani. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim muta nikahını mesela mutlak bir ifadeyle, açık bir ayetle haram kılmıyorsa da bu şekilde haram kılmış oluyor. Yani bunun dışında bir yol arayanlar haddi aşmışlardır diyor. Bu iki yolun dışında yol arayanlar haddi aşmıştır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle yani aslını Kur'an'a koymuş aslında. Çünkü muta ile elde edilen kadın üçüncü bir kadın olmaktadır. İmam Şafii'nin dediğini yani önemlidir. Yani bir imam olarak diyor ki Kur'an'da aslı vardır diyor. Yani sünnette bir şey varsa onun aslı vardır. Bu anlattığım şekillerle olabilir. Ama vardır yani. Ya yani mesela diyelim ki sünnet çirkin şeyleri haram veya mesela yırtıcı kuşları sünnetle biliyoruz. Yani Kur'an'da yok. Yırtıcı kuşların haram oluşu. Et yiyen, yırtan, parçalayan kuşların etin haram olması. Kur'an'da yok ama aslı var. Yani bunlar pistirler. Ve Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki "Uhille lekumu tayyibat." Size tayyipler, temizler helal kılındı ve size pisler de haram edildi. Bunun temiz olduğunu kimse söyleyemez. Leş yiyorlar, parçalıyorlar. Bu yırtıcı kuşlar ne bulsa yiyorlar. Ya aslı mevcut yani Kur'an'da. Bir zamanlar bundan aşağı yukarı kaç sene evveldi? Sanıyorum 22 sene gibi bir şey, 22-23 sene önce böyle bir sünnet inkarcısıyla tartışıyorduk 80'li yıllarda. Baktım hiçbir şey kabul etmiyor yani. Sünnet hiç kabul etmiyor. Dedim ki yani Kur'an'da ne bulursam o, başka kabul etmem diyor. O da Kur'an'a da hakim değil aslında. Çünkü mesela Kur'an-ı Kerim'de işte ben bana vahyedilenlerin içerisinde ancak şunları haram olarak görüyorum. İşte domuz eti, Allah'tan başkasının namına kesilenler, kan, ve leş, bunu sayıyor. Yani ben bana vahyedilenlerin içerisinde bundan başkasını bulmuyorum dediği için ayet, bundan başka haram yok zannediyor. Halbuki Maide suresinin 3. ayetinde başka haramlar da söyleniyor. Dedim ki sen yalnız bunları haram kabul ediyorsan, mesela dedim fare ne dedim? Fare Kur'an'da geçmiyor. Helal dedi. Dedim yer misin? Yok dedi. Ama yiyen yiyebilir dedi. Yani Kur'an'da yok onun için. Kur'an'da her şey yani açık açık mı olması gerekiyor? Milyonlarca hayvan var. O zaman Kur'an-ı Kerim bunları saymakla yani koca dev gibi bir kitap olurdu zaten. Bütün sırf hayvanları saysaydı zaten o dev gibi bir kitap olurdu yani. Ya sen ne istiyorsun yani? Kur'an-ı Kerim bütün hayvanları mı saysın? Onu mu istiyorsun yani? Allah, sen aslında Kur'an'ı da bilmiyorsun. Yani bırak sünneti, Kur'an'ı da bilmiyorsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah pisleri haram etmiştir buyuruyor. Sen fare temizdir diyebilir misin? Hangi akıllı insan fareye temiz der? Yaşadığı yer belli. Çirkinliği de meydanda, fıtraten de insan nefret ediyor. Sen buna nasıl yani temiz diyebilirsin? Aslında bunlar Kur'an'a da hakim olmadıkları gibi anlatıldığı zaman da aslında kabul de etmiyorlar. Yani hadisleri kabul etmedikleri yetmiyor. Aslında Kur'an'a da hakimiyetleri yok yani. Peki Kur'an'la sünnet arasında hüküm koyma noktasında bir fark var mıdır? Bir fark yok. Demin ifade ettiğim gibi hadis sahih olduktan sonra Kur'an nasıl ki haram dediği zaman haram oluyorsa, sahih hadiste de haram dediği zaman haram olur. Sahihliği üzerinde ittifak edilmişse ve hadis mensuh değilse, yani hüküm mensuh bir hüküm değilse dolayısıyla bağlayıcıdır. Demin söylemiş olduğum hadiste Allah Resulü bana Kur'an ve onun bir misli daha verilmiştir dedikten sonra devamında buyuruyor ki sakın sizi şöyle söylerken görmeyeyim. Sizden birine benim bir hadisim ulaştığında ben onu bunu bilmem. Allah'ın kitabında ne bulursam o derken görmeyeyim. Benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir buyuruyor. Sünnet Allah'ın kitabını açıklıyor. Alimlerin içtihatları da sünneti açıklıyor. Sünnette de yoksa o zaman alimler içtihat deniyor. Efendimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken dedi ki ey Muaz, Yemen'e vali oldun, orada ne ile hükmedeceksin? Dedi ki Allah'ın kitabıyla ya Resulallah. Efendimiz buyurmuş ki onda bulamazsan, o zaman dedi ki senin sünnetinle ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki onda da bulamazsan, demek ki bazı meseleleri Kur'an'da da bulamayabiliriz, sünnette de bulamayabiliriz. Bazen olmaz, göremeyiz. Bazen vardır, gene görememiş olabiliriz. O zaman ne yaparsın? Muaz içtihat yapacağını söyledi. Kur'an ve sünnette olmayan meselelerde Kur'an ve sünnetin ana prensipleri dahilinde kalmak şartıyla içtihat yapacağını ifade edince Efendimiz de aferin demişti kendisine. Yani ümmetinin içinden böyle alimlerin yetişmesini istiyordu Peygamberimiz. Çünkü yeni yeni meseleler olacak. Bu kitap kıyamete kadar gelmiş. Bütün asırlara ve bütün mekanlara hitap edecek. Bütün asırlara, bütün mekanlara, bütün insanlara hitap edecek ise elbette ki alimlerin içtihat yapmayı öğrenmesi lazım. Yeni yeni meseleler çıkacak. Bu yeni meseleler çıktığı zaman kim bunlar hakkında hüküm verecek? Ayette yok, hadiste yok. Demek ki bu şekilde Efendimiz de müsaade ediyor yani. Alimlerin, ümmetinin alimlerinin içtihat etmesine müsaade ediyor ve teşvik ediyor. Alimlerin içtihatları sünneti açıklayıcıdır yani. O yüzden zaten ehl-i sünnet düşmanları ve de sünnet düşmanları, hadis inkarcıları, bunlar sadece sünneti inkar ettirmekle uğraşmamışlardır. 80'li yıllarda bu akım ilk defa çıktığında Bunlar önce mezhepleri inkar ettirdiler. Sonra sıra geldi sünnete. Kademe kademe ilerlediler. Bundan ben anladım ki o zamandan beri bu hareketleri takip ediyorum. Ben o zaman da anlamıştım ki bu hareket planlı, projeli bir harekettir. Nereden başlayacağını iyi biliyor. Bu öyle birisinin bir görüşü değil. Bu bir misyoner faaliyeti. İngiliz misyonerleri, misyoner dendiği zaman tabii ki aklı hemen Hristiyanlığı anlatan papazlar, rahipler gelmemeli. Bunlar üst düzey misyonerlik faaliyetleridir. Müsteşrikinin faaliyetleri. Bu normal misyonerler bunlar ustaya benzer. Mesela inşaat ustası gibi. Ama bir de inşaatın projesini yapan mühendisler, mimarlar vardır. O müsteşrikin, onlar bu işin mühendisi, mimarı. Onlar hazırlıyor projeyi. Bu rahipler tatbik ediyor. Bunlarınki ayak işi. Bunlarınki basit iş. Asıl işi yapanlar müsteşrikler. Onlar çok daha temelden sarsmak istiyor İslam'ı. Planını yapmışlar ve önce mezhepleri inkar ettirecek. Ondan sonra zaten herkes tartışmaya başlayacak. Kimse bir mezhebe bağlı kalmayınca. Çünkü çok iyi biliyorlar ki mezhepsizlik sonuçta tartışmaları çoğaltacak, bir. İkincisi, herkes kendine göre konuşacak ve din bozulmaya başlanacak ve mezhepler sünneti muhafaza ediyor, sünneti açıklıyor, hadisleri açıklıyor. Mezhep imamları hadisleri açıklıyor. Çok iyi biliyorlar ki mezheplere karşı hürmet biterse bunun sonunda sünneti kim açıklayacak insanlara? Hadisleri, sahih olanını, olmayanını kim belirleyecek? Bunlardaki manaları kim açıklayacak? Onun için mezheplerin inkarı aslında otomatikman sünneti, sünnetin anlaşılmamasına götürecek. Mezhep alimlerinin açıklamaları olmasa sünnet de çok net değildir her zaman. Bazı konularda tabi Kur'an'a göre daha açıktır ama mezhep imamlarının açıklamalarıyla daha açık hale geliyor. Yoksa bir hadis icabında bazen anlayamadığımız oluyor, öyle değil mi? Acaba mana şu mu, şu mu, şu mu? Mezhep imamları açıklıyor. Onlar konunun uzmanı olunca ömrünü o işe vermiş, hemen anlayıveriyor yani. İşte mezhep imamların açıklamaları sünnetin açıklamasıdır aslında. Mezhep imamlarının fetvaları aslında sünnetin açıklamasıdır. Şerhidir. Sünnet de Kur'an'ın açıklamasıdır. Oradan başladılar. Önce mezheplerden, mezhepten sünnete, sünnetten de Kur'an'a. Mezhebi kabul etmezsen zaten sünneti de anlayamayacaksın birçok konuda. Herkes alim mi yani? Herkes hadislerden direkt hüküm çıkarabilecek bir ilmin mi var? Tartışmalar çoğalacak, kavga gürültü bitmeyecek. Hedefleri de zaten oydu. Peygamberimizin bütün sünnetleri vahiy midir? Demin dediğim gibi, yani Kur'an gibi bir vahiy olduğunu söyleyenler olmuşsa da, fakat öyle değil diyenler, İmam Şafii mesela bunu kabul etmez. Yani Kur'an gibi değil, hangi yönden Kur'an gibi değil? Mesela Kur'an gibi korunmuş değil, Levh-i Mahfuz'da yazılı değil. Ve Kur'an gibi mütevatir değil. Bazı yönlerden fark var. Ama ve bazı sünnetler de peygamberimizin içtihadıyla, ama Kur'an içtihat değildir, peygamberin içtihadı değildir. Bu yönleriyle farklı. Yani sünnet tamamen her noktadan Kur'an gibidir demek aşırılık olur. Ama sünnet bağlayıcıdır. Kur'an gibi olması şart değildir. Kur'an gibi bağlar. Ama derece olarak Kur'an kadar değildir tabii ki. Kur'an'dan sonraki bir dereceye sahiptir elbette ki. Yazar burada tam anlatmadığı bir cümle kullanmış. Neyi kastettiğini tam anlatmamış ama vahiy hadisesinin sadece Kur'an-ı Kerim'e mahsus olduğu kanaatindeyim diyor. Yani gayri metlu vahyi kabul etmediğini anlatmaya çalışıyor herhalde. Eğer onu kastediyorsa büyük bir hatadır bu. Biraz evvel kendisi zaten Peygamberimizin sünnetinden namazı, zekat, her şeyi ondan öğrendiğimizi kendisi biraz evvel söyledi. Nasıl olur da yani Kur'an'dan başka vahiyler gelmemiştir diyebiliriz. Bir kere kesinlikle biliyoruz ki Peygamberimize Miraç'ta 5 vakit namaz emredildiği zaman onun sabahında Cebrail aleyhisselam gelmiş, namaz kılmayı Peygamberimize öğretmiş, sabah namazında, öğle namazında, ikindi, akşam yatsı namazlarında gelmiş. Sonra ikinci gün tekrar gelmişti. Birinci gün namazın ilk vaktinde, ikinci gün de son vaktinde gelerek namaz kılmayı öğretmişti. Bu neyi gösteriyor? Kur'an dışında vahiylerin geldiğini, Cebrail'in gelip vahyettiğini gösteriyor. Bunun gibi çok hadisler var, sahih mertebesinde hadisler var. Bunlardan gerek Kur'an'dan Mescid-i Aksa'nın kıble olarak tayini meselesi Kur'an'da olmadığı halde Allah Resulü oraya doğru namaz kılıyordu. Sonra ayet geldi ve Mescid-i Haram'a doğru dönmesini emretti. Daha evvel Mescid-i Aksa'ya doğru dön diyen ayet olmadığına göre Kur'an'da, demek ki Kur'an dışında vahiy geliyormuş Peygamberimize. Bununla ilgili çok uzun deliller sayabiliriz. Konumuz değil. Onun için çok uzun girmeyeceğim oraya. Çok delil var bununla ilgili yani. Kur'an dışında Peygamberimize Cebrail'in gelip gittiği ve bazı hükümler getirdiği biliniyor. Hem hadislerde var, hem Kur'an'la da biliyoruz. Hadisleri inkar edenler Kur'an'ı da mı inkar edecekler? Kur'an'la da biliyoruz yani Kur'an dışında vahiyler gelmiştir. Bunları Kur'an'la da ispatını yapabiliriz. Ama burada yazarın kastetmiş olduğu şey, biz bunlara hikmet diyelim, vahiy demeyelim diyor. Yani ne dersen de artık. Yani Kur'an'a vahiy diyelim, Kur'an dışında gelenlere vahiy demeyelim, onu hikmet diyelim. Tamam, yani hikmet dersen zaten Allah Azze ve Celle kitabı ve hikmeti öğretsin diye peygamberi gönderdiğini ifade ediyor. Tamam, sen eğer İmam Şafii'nin dediği gibi hikmetten maksat sünnettir diyor İmam Şafii. Yani peygambere Allah kitabı ve hikmeti verdik diyor. Dolayısıyla bu hikmetten maksat nedir? Hikmetle kasıt sünnettir diyor İmam Şafii. Hikmeti öyle anlıyor. Yazarımız da öyle anlıyor ve buna diyor vahiy diyeceğimize hikmet diyelim. Tamam, öyle diyeceksek öyle diyelim. Ama Kur'an dışında ama hikmet diyelim, ama vahiy diyelim, bir takım Allah'tan bazı malumatlar, İlhamlar gelmiştir peygambere. Bazen Cebrail direkt getirmiştir, bazen Allah kalbine indirmiştir. Her neyse fark etmez. Sonuçta Allah'tandır her ikisi de.